Ayrım 7.
Sayfa 73. Göğsünün üzerine bir vampir gelip oturmuş gibi ansızın bağırmaya başlıyordu uykusunda. Bu bağırmalar onun henüz bağırmaya yeltenebildiği ve bağırmaların etkisiz kalmadığı görüşünü bende pekiştiriyordu. Oh, günün birinde. Hena sevecen paylamalara başvurup kendisine yaramaz diyor, onu bağrına basıp öpüyor ya da ciddi ciddi onu süzüyor, annesini gücendirmemesini ona öğretmeye çalışıyordu. Olağanüstü bir ayartıcı güç vardı Hena'da. İsimsiz ırmağın üzerine sürekli eğilmiş duruyor, onu kendinden yana çekmek istiyordu. Bulunduğumuz kıyıda aşağı yukarı geziniyor, çikolatalar, portakallar, vınlayarak dönen topaçlar ve oyuncak ayılarla Pips'i kandırmaya bakıyordu. Derken ağaçlar gölge yapacak duruma geldiğinde bir ses duyar gibi oldum. Ona gölgelerin dilini öğret. Dünya bir deneydir ve bu deneyin hep aynı biçimde aynı sonuçla yinelenmesi yeter artık. Sen başka bir deneye başvur. Onun gölgelere gitmesini sağla. Şimdiye dek ele geçen sonuç, suçluluk, sevgi ve umutsuzluk içinde bir yaşam. Her şeyi genel olarak düşünmeye başlamıştım. Ve işte bu türlü sözler geliyordu aklıma. Oysa ben böyle bir suçluluktan esirgeyebilirdim Pips'i. Sevgiden ve her türlü beladan esirgeyebilir, onu bir başka yaşam için özgürlüğe kavuşturabilirdim. Evet, pazarları kendisiyle Viyana ormanlarında gezmeye çıkıyordum. Bir su kenarına geldik mi ona suların dilini öğret diye bir ses yükseliyordu içimden. Derken yolumuz taşlar, kayalar üzerinden, ağaç ve bitki kökleri üzerinden geçiyordu. Taşların dilini öğret ona, onun yeni baştan kök salmasına çalış. Yapraklar dökülüyordu, güzdü. Yaprakların dilini öğret ona. Ama söz konusu dillere ilişkin hiçbir sözcük bilmediğim ya da bulamadığımdan, kendi dilimden başka bir dilim olmadığı ve bu dilin sınırlarını aşamadığımdan, Pips'i suskunluk içinde bayır aşağı, bayır yukarı indirip çıkarıyor, sonra yine alıp eve getiriyordum. Evde cümle kurmasını öğreniyor, ileride kendisini bekleyen tuzağa yaklaşıyordu. Artık isteklerini açıklayabiliyor, ricalarda bulunabiliyor, emrediyor ya da konuşmuş olmak için konuşuyordu. İlerideki pazar gezintilerimizde yerden otlar yolmaya başladı. Solucanları eliyle tutup yerden kaldırıyor, böcekleri eliyle yakalıyordu. Artık onun için hepsi aynı şey değildi bunların. Hepsini tek tek inceliyor, zamanında elinden çekip almadım mı öldürüyordu. Evde kitaplarını, kutularını ve kuklasını parçalayıp dağıtmıştı. Ne bulursa çekip alıyor, dişlerini geçiriyor, ardından kaldırıp atıyor ya da sahip çıkıyordu. Evet, günün birinde. Günün birinde o da anlayacaktı. Hena daha bir konuşkandı o sıralar. Pips'in ağzından çıkan sözlere ikide bir dikkatimi çekiyor, onun masum bakışları, masum sözleri ve davranışlarıyla kendinden geçiyordu. Ama ben ilk haftalardaki o savunmasız suskunluğunu yitirdiğinden beri Pips'te hiçbir masumluk göremiyordum. Hatta o ilk zamanlar bile sanırım masum değildi. Herhangi bir şeyi açığa vuracak güçten yoksundu yalnızca. İncecik bir et ve kıl çıkınıydı. İncecik bir soluğu bir yıldırım savar gibi dünyadan gelen mesajların gücünü hafifleten kocaman, sağır bir başı vardı. Zamanla biraz daha büyüyüp serpilen Pips'in yakındaki bir çıkmaz sokakta başka çocuklarla oynamasına izin vermiştik. Bir gün öğleye doğru eve gelirken baktım, üç küçük oğlanla kaldırım kenarında akan suyu bir konserve kutusuna doldurmaya çalışıyordu. Derken halka olup bir söyleşiye koyuldular. Tıpkı belli bir konu üzerinde danışır görüşür gibiydiler. Sondaja nereden başlanacağı, kuyunun nereden açılacağı üzerinde mühendisler bundan başka türlü konuşamazdı. Yola çömeldiler sonra. Yeniden kalkıp üç parke taşı ötedeki bir yere yürürlerken kutuyu elinde tutan Pips içindeki suyu boşaltmaya başladı. Ama bu yeni yeri de yapmayı tasarladıkları iş için uygun görmeyerek bir kez daha doğruldular. Havada bir gerilim vardı, erkeksi bir gerilim. Bir şey olması gerekir gibiydi. Derken bir metre kadar ileride aradıkları yeri ele geçirdiler. Bir kez daha çömdüler yol üzerine, sesleri kesildi. Pips elindeki kutuyu eğince pis su taşların üzerine akmaya başladı. Suya diktiler gözlerini, sessiz, ağırbaşlı. Başarılmıştı belki. Dünya kendisini ileriye götüren bu küçük erkeklere bel bağlayabilirdi. Bunlar dünyayı ileriye götüreceklerdi, %100 emindim. Eve varıp yukarı çıktım. Yatak odasına girip yatağın üzerine attım kendimi. Dünya ileriye götürülmüştü. Dünyayı ileriye, hep aynı yönde ileriye götürmek için gerekli çıkış noktası ele geçirilmişti. Kendi çocuğumun söz konusu yönü ele geçiremeyeceğini olmuştum. Hatta çok önceleri bir ara yaşamda kendine bir yol iz bulamayacağından korkmuştum. Ben budala korkmuş, kendisini ileriye götürecek yönü bulamaz demiştim. Ayağa kalktım. Musluktan avucumu birkaç kez suyla doldurup yüzüme vurdum. Bu çocuğu istemiyordum artık. Her şeyi gereğinden daha iyi anlıyor, şimdiden bütün yol izi biliyordu. Ondan nefret ediyordum. Sağda solda dolaşıp nefretimi insanlara ilişkin ne varsa açıp yaydım üzerine. Tramvay hatlarına, evlerin numaralarına, tabelalara, dilimlere ayrılmış zamana, adına düzen denen düşünce ürünü bütün bu köhne ve karmaşık maskaralığa, çöplerin taşınmasına, üniversitedeki ders programlarına, evlendirme dairelerine ve artık kendilerine saldırılamayan, saldıracak bir kimsenin de asla çıkmadığı bütün bu yürekler acısı kurumlara, üzerinde kendimi kurban ettiğim ama çocuğumun kurban edilmesinde göz yummak istemediğim bu sunaklara kadar açıp yaydım. Çocuğum söz konusu duruma nasıl gelmişti? Dünyayı kuran o değil, dünyanın bozulmasına yol açan o değildi. Ne diye bu dünyayı yurt edinecekti kendini? Nüfus müdürlüğünün okulların kışlaların yüzüne karşı haykırdım. Ona bir şans tanıyın. Henüz mahvolmamışken bir defacık şans tanıyın çocuğuma. Onu getirip zorla bu dünyaya soktuğum ama özgürlüğü uğrunda bir şey yapamadığım için kendi kendime ateşler püskürdüm. Oysa bunu kendisine borçluydum. Eyleme geçmeli, onu alıp gitmeli, onunla bir adaya çekilmeliydim. Gel gelelim, yeni bir insanın yeni bir dünyanın temelini atabileceği böyle bir ada neredeydi? Pips'le birlikte tutuklanmış, eski dünyaya ayak uydurmaya daha baştan yükümlü kılınmıştım. Bu yüzden düşmesine göz yumdum onun. Sevgimin kollarından düşürdüm. Değil mi ki bu çocuk her şeye güçlü ama kendini dışarı atacak, o kısır döngüyü parçalayacak güçten yoksundu. Phipps okul çağına kadar zamanı oyunla geçirdi. Kelimenin tam anlamıyla oyunlarla harcadı bu yılları. Oyunu kendisine çok gördüğüm yoktu. Ama saklambaç oyunlarını, sayışma oyunlarını, hırsız polis oyunlarını değil, kendisini ileriki oyunlara hazırlayacaklar. Onun bambaşka oyunlar, tertemiz oyunlar oynamasını, bilinenlerden değişik masallar dinlemesini istiyordu. Ama aklıma da bir şey gelmiyordu. Phipps'in işi gücü özenmekti. İnanılacak gibi değil ama bizim için, bizlerden biri için çıkar yol yoktur. Her şey yukarı ve aşağı, iyi ve kötü, aydınlık ve karanlık, nicelik ve nitelik, dost ve düşman diye ikiye ayrılır hep. Hayvan masallarında karşılaşılan insandan başka yaratıklar veya hayvanlar bile yine insan özelliklerini taşır. Phipps'i nasıl ve ne yönde eğiteceğimi bilmediğim için sonunda vazgeçtim bu işten. Hannah artık çocukla ilgilenmediğimi fark etmişti. Bir ara konuyu görüşecek olduk, bir canavar karşısında bulunuyormuş gibi gözlerini bana dikti. Fırlayıp kalktı yerinden. Sözümü keserek çocuğun odasına yollandı. Bu yüzden anlatacaklarımın tümünü kendisine anlatamadım. Akşamdı. Eskiden o da benim gibi bunu düşünecek biri değilken, Phipps'le her akşam dua etmeye koyuldu. Yoruldum, yatıyorum aziz tanrım, sen bana iman gücü ver. Ve benzeri dualar. Ben bunlarla da ilgilenmedim. Ama sanırım dua repertuarını hâlâ ilerlettiler zamanla. Sanırım Hannah böylelikle çocuğu yaratıcı bir gücün koruyucu kanatları altına almak istiyordu. Bir haç mı olur, bir maskotçuk mu, bir büyülü söz ya da başka bir şey mi ne olursa kabulüydü. Phipps de çok geçmeden kurtlar arasında karışıp kurtlar sofrasındaki yerini alacağından doğrusu böyle yapmakta haklıydı. Allah'a emanet belki en son çıkar yoldu. İkimiz de her birimiz kendince Phipps'ten elimizi çekmiştik. Phipps okuldan kırık bir notla eve döndüğümü hiçbir şey söylemiyor, onu avutmaya da kalkmıyordum. Hannah için için kahroluyordu. Öğle yemeğinin ardından düzenli oturup Phipps'in ödevlerine yardım ediyor, ona derslerini anlattırıp dinliyordu. İşini bir iyi yapıyordu ki o kadar olurdu. Gel gelelim ben bunun iyi bir iş sayılacağına inanmıyordum. Phipps'in ileride liseye gidip gitmemesi, adam olup olmaması umurumda değildi. İşçi bir adam oğlunun doktor olmasını diler. Bir doktorsa kendi oğlunu en azından bir doktor olarak görmek ister. Ben anlamam bunu. Phipps'in bizden ne daha akıllı ne de iyi olmasını istiyordum. Beni sevmesini de beklediğim yoktu. Sözümü dinlemese, istediklerimi hiç yapmasa da olurdu. Hayır, benim dileğim yalnızca baştan başlasın. Bana bir tek davranışıyla bizim davranışlarımızı olduğu gibi uygulamaya yükümlü sayılmadığını açığa vursun yeterdi. Ama onda böyle bir şey göremiyordum. Ben yeni doğmuştum, o yeni doğmamıştı. Evet, ben öyleydim. İlk insandım ben. Tüm olanakları boşa harcamış, hayatta bir varlık gösterememiştim. Phipps için hiçbir şey ama hiçbir şey istemiyordum. Ancak onu gözlemlemeyi ileride de sürdürdüm. Bilmem bir babanın kendi evladını böyle gözlemlemeye hakkı var mıdır? Tıpkı bir bilginin bir olayı gözlemlemesi gibi. Gözüm bu umarsız insan olayındaydı. Hena'ya gösterdiğim sevgiyi kendisine gösteremediğim bu çocuktaydı. Hena'dan asla büsbütün elimi çekmemiştim. Çünkü Hena beni düş kırıklığına uğratamıyordu. Kendisini tanıdığımda o da benim gibi biriydi. Boylu poslu, olgun, başkalarından biraz ayrı ama yine de başkaları gibi bir kadındı. Sonra benim eşimdi. Phipps'i ve kendimi suçlayıp duruyordum. Phipps'i suçluyordum çünkü kendisine bağlanan çok büyük bir umudu boşa çıkarmıştı. Kendimi suçluyordum çünkü onun için gereken zemini hazırlayamamıştım. Ummuştum ki bu çocuk bir çocuk olduğu için, evet bu çocuğun dünyayı esenliğe çıkarabileceğini ummuştum. Kulağa olmayacak şeyler gibi geliyor bu sözler. Gerçekten de Phipps'e karşı olmayacak gibi davranmıştım. Ama elde etmeyi umduğum şey olmayacak bir şey değildi. Gel gelelim, benden önceki herkes gibi bir çocuk için hazırlamamıştım kendimi. Hena'yı kollarımla sarıp onun karanlık sinesinde huzur ve sükuna kavuştuğum zaman bir şey düşünmemiş, düşünememiştim. Hena ile evlenmekle iyi etmiştim. Yalnızca çocuk için değil hani, ama sonradan yanında asla mutluluğu bulamamış, aman bir çocuğu daha olmasın diye hep düşünmek zorunda kalmıştım. O bunu istiyordu çünkü. Bunu istediğine inanmam için yeterince neden var elimde. Gerçi artık böyle bir şeyden söz açtığı, böyle bir şey yaptığı yok. Denebilir ki asıl şimdi yine bir çocuğu olmasını istiyor. Ama artık taşlaşmış gibi. Benden ne uzaklaşıyor, ne yaklaşıyor bana. Ölüm ve yaşam gibi akıl ermez olayları kendisi yönetmiyor diye bir insan nasıl eleştirilmezse bana da tıpkı öyle davranıyor. Bir zamanlar bir sürü çocuğu seve seve yetiştirip büyütmeyi arzulamış, bense bunu önlemiştim. Birbirimizle atıştığımız bir gün bana Phipps için her şeyi nasıl sağlayacağını ve sağlamak istediğini açıklamıştı. Her şeyi, daha aydınlık bir oda, daha çok vitamin, bir denizci giysisi, dışarıdakileri, dışarıdaki insanları düşünerek daha çok sevgiyi, eksiksiz bir sevgiyi, bütün bir ömür boyu yetecek kadar bol sevgiyi onun için depo edecekti. Phipps'in iyi bir öğrenim yapmasına, yabancı diller öğrenmesine çalışacak, onun yeteneklerini göz önünde bulunduracaktı hep. Bir ara ben bunlara gülüp geçince ağlamaya başladı, kırılmıştı. Sanırım Phipps'in de dışarıdaki insanlar arasında karışacağını, Phipps'in de onu buna gücendirecek, aşağılayacak ve aldatacağını, hatta öldürebileceğini, onun da aşağılık bir davranışa başvurabileceğini bir an olsun aklından geçirmiyordu. Oysa Phipps'in bunu yapacağına inanmak için yeterince neden vardı. Bunu anlamak için bıçak olayını anımsamanın hiç gereği yoktu. Henüz çok erkenden başlamıştı. Yaklaşık 3-4 yaşlarında baktım bir gün öfkeyle söylenerek dolaşıyordu Phipps. Tahta küplerden yaptığı bir kule devrilmişti. Birden sızlanmayı keserek usulca ve üzerine basa basa evi ateşe vereceğim dedi. Her şeyin canını okuyacağım, hepinizin canını okuyacağım. Kaldırıp dizlerime oturttum, okşadım kendisini. Kulesini yeniden yapacağıma söz verdim. O ise az önceki tehditlerini yeniden savurdu. Derken Hena geldi. İlk kez bir güvensizliğe kaptırmıştı kendini. Phipps'i paylayarak böyle şeyleri ona kimin öğrettiğini sordu. Kesin bir tonla hiç kimse diye yanıtladı Phipps. Bir günde aynı evde oturan bir kızı merdivenlerden aşağı itti. Sanırım sonradan korktu pek, ağladı. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağına söz verdi ama gene yaptı. Ve bir süre fırsat düştükçe Hena'ya eliyle vurmaya kalktı. Ama bu huyunu bıraktı sonradan. Elbet anımsamayı unuttuğum kimi şeyler de var. Örneğin ne tatlı sözler söyleyebiliyor Phipps. Ne candan davranabiliyor. Sabahları nasıl pespembe uyanabiliyordum. Bütün bunları da fark etmemiş değildim. Çok vakit Hena'nın yaptığı gibi içimden onu hemen kucaklayıp öpesim geliyordu. Ama bununla yatışmak, buna bakıp aldanmak istemiyordum. Tetikteydim. Çünkü Phipps'ten beklediğim olmayacak bir şey değildi. Kendisiyle ilgili pek büyük bir tasarım yoktu. Ama tasarladığım birazcık şeyin gerçekleşmesini, onun yolundan birazcık sapma göstermesini de istemiyor değildim. Elbet bir çocuğun adı Phipps olunca, adına da bu kadar layık olması mı gerekliydi? Bir fino köpeğin adıyla çağrılmak, gel deyince gelmek, git deyince gitmek, 11 yıl gibi bir zaman eğitim üzerine eğitimle geçirmek. Cici el ceziyle yemek yemek, dik yürümek, el sallamak, ağzında yemek varken konuşmamak. Pips okula başladıktan birkaç gün sonra vaktimi evden çok dışarıda geçirmeye başlamıştım. Kahvede satranç oynamaya gidiyor ya da işim olduğunu bahane edip bir şeyler okumak üzere odama kapanıyordum. Derken Maria Hilfer sokağındaki mağazaların birinde tezgahtarlık yapan Betty ile tanıştım. Çorap gibi, sinema bileti ve yiyecek gibi kimi şeyler götürüp onu kendime ısındırdım. Fazla konuşmayan bir kızdı Betty. Alçak gönüllü, uysaldı. Boş akşamlarını benimle geçirirken halindeki bütün isteksizliğe karşın hiç değilse yemeklerde iştahı yerindeydi. Bir yıl boyu hayli sık gittim kendisine. Odasında yatağın üzerinde yanı başına uzanıyordum. Ben bir bardak şarap yudumlarken o resimli bir dergi okuyor, arada bazı aşırı isteklerimi yadırgamadan yerine getiriyordu. Phipps'le ilgili olarak kendimizi alabildiğine şaşkınlığa kaptırdığımız bir dönemdi bu. Asla Betty ile yatmıyor, kendi kendimi tatmin yoluna başvuruyordum. Kadından ve cinsellikten özgür kılmak istiyordum kendimi. Işıktan kaçan yasak bir özgürlüğe kavuşmak, ele geçmemek, bağımsız olmaktı amacım. Hannah'a karşı diretemeyeceğim için artık onunla aynı yatağa yatmak içimden gelmiyordu. Akşamları pek uzun zaman dışarıda oyalanışımı gizlemeye pek çalışmıyorsam da bana öyle geliyordu ki Hannah kuşkudan uzak yaşıyordu. Ama bir gün bunun doğru sayılamayacağını anladım. Daha önce bir defasında bizi Betty ile Cafe El Sahof'ta görmüştü. Dükkanlar kapanınca Betty ile Cosmo sinemasının gişesinin önünde kuyrukta bekliyorduk ki bir kez daha gördü bizi. Pek beklenmedik bir tepki göstererek bir yabancı ile karşılaşmış gibi gözlerini başka bir yana çevirdi. Ne yapacağımı bilemedim. Elim ayağım tutmaz olmuştu sanki. Başımla selam verdim. Betty'nin eli elimde gişeye doğru ilerlememi sürdürdüm ve gerçekten girdim sinemaya. Bu davranışım sonradan bana pek inanılmaz göründü. Filmi seyrederken Hannah'ın suçlamalarına karşı hazırladım kendimi. Savunmamı gözden geçirdim. Sinemadan çıkınca yolun kısalığını aldırmadan bir taksiye atlayıp eve geldim. Sanki böylelikle bir hatayı düzeltmek ya da olacak bir şeyin olmasını önlemek ister gibiydim. Baktım Hannah ağzını açıp bir şey demiyor, hemen önceden hazırladığım cümleleri söylemeye başladım. Kendisini hiç ilgilendirmeyen şeylerden konuşuyormuşum gibi susmakta diretti. Ama gene de sonunda ağzını açıp ürkek ve çekingen çocuğu düşünmem gerektiğini açıkladı. Phipps için. Aynen bu sözü söylemişti. Kendimi yenik hissettim. Hannah'ın şaşkın durumu yenik düşmeme yol açmıştı. Özür diledim. Önünde diz çöküp asla bir daha böyle bir şey yapmayacağıma söz verdim ve gerçekten bir daha görmedim Betty'yi. Öyleyken ne diye kendisine iki mektup yazdım bilmiyorum. Mektupları kesinlikle önemsememişti Betty. Bir yanıt gelmedi. Zaten yanıt beklemiyordum. Mektupları kendi kendime ya da Hannah'a yollamak üzere kaleme almışım gibi şimdiye dek hiç yapmadığım biçimde açığa vurmuştum duygularımı. Bazen Betty'nin bana şantaj yapacağından çekiniyordum. Ama ne şantajı yapacaktı? Betty'ye para yolluyordum. Hannah'ın Betty'den haberi olduğuna göre bir şantaj düşünebilir miydi? O şaşkınlık, o boşluk. Kendimi erkek olarak sönmüş, erkeklik gücümü yitirmiş hissediyor, böyle de kalayım istiyordum. Ortada bir hesap varsa bu hesap benim lehimde sonuçlanacaktı. Cinsellikten kendimi dışarı atacak bir sona ulaşacaktım. Bir sona, iş bu noktaya varmalıydı. Ama ileride olan her şey benimle değil, Hannah ya da Phipps'le de değil, bir baba ve oğulla, bir suç ve bir ölümle ilgili bulunuyordu. Bir ara kitabın birinde şu cümleyi okumuştum. Başını kaldırıp aşağılara bakmak Tanrı'nın adeti değildir. Tanrı'nın kötü huyundan söz açan bu cümleyi herkes bilse ne iyi olurdu. Yo hayır, başını kaldırıp aşağılara bakmak, aşağılarda yolunu şaşırmış insanlara yol göstermek onun adeti değildi. En azından düşünce ürünü yukarının da rol aldığı böylesine bir trajedi söz konusu olduğu zaman hayır. Bir baba ve bir oğul. Bir oğul akıl alacak gibi değil. Bu karanlığı aydınlatacak bir söz bulunmadığından böyle şeyler geliyor aklıma. Hani düşününce insan çıldıracak gibi oluyor. Karanlık bir sorun. Çünkü önce benim tohumum, bu belirlenmeyen ve kendim içinde netameli tohum. Sonra da bu çocuğu besleyen ve doğuma eşlik eden kan. Hepsi karanlık bir sorun bunların. Ve sonunda yine kanla, Phipps'in başındaki yaradan akan ışıl ışıl çocuk kanıyla bir bitiş. Orada uçurumdaki kaya uzantısı üzerinde yatarken bir şey söylememişti Phipps. İlk yanına varan çocuğa yalnızca sen diyebilmiş, eline tutunmak istemişti. Ama doğrulup kalkamamıştı bir türlü. Biraz sonra öğretmen gelip üzerine eğildiğinde eve gitmek istiyorum diye fısıldayabilmişti. Bu sözü söylediği için onun gerçekten Hannah'ı ve beni yanında görmek istediğine inanamayacağım. Çünkü insan öleceğini hissetti mi evini arar. O da işte hissetmişti öleceğini. Bir çocukta henüz eve ileteceği öyle büyük mesajlar yoktu. Pek sıradan bir çocuktu yalnızca. Son düşüncelerinde dikkatini başka bir şey üzerine yöneltecek bir şey olamazdı. Derken öteki çocuklarla öğretmen sağdan soldan sopalar bularak bir sedye çatmış, Phipps'i Oberdorf'a kadar taşımışlardı. Yolda daha birkaç adım sonra ölmüştü Phipps. Oraya mı gitmişti? Aramızdan ayrılmış mıydı? Ölüm duyurusu için şöyle yazmıştık. Biricik sevgili yavrumuz, bir kaza elimizden aldı. Basım evindeki adam, biricik pek sevgili yavrumuz diye yazsanız daha iyi olmaz mı diye sordu. Ama o sıra telefon başında bulunan Hannah hayır dedi. Sevgili veya pek sevgili, doğal bir şeydi bu. Hem artık ne önemi vardı? Bu sözlerinden ötürü Hannah'ı sonradan kucaklamak isteyecek kadar sersemce davranmıştım. Ona karşı beslediğim duygular işte öylesine öyle bir noktadaydı. Ben kendisini kucaklamak isteyince Hannah itti beni. Acaba varlığımın hala farkında mı? Beni ne bakımdan suçlu görüyor bilsem? Phipps'le uzun zaman tek başına ilgilenen Hannah şimdi tanınmayacak gibi dolanıyor ortalıkta. Sanki Phipps'le beraber Phipps'in hatırı için kendisini ortaya alıp aydınlatılmış ışıldağın ışığı üzerine düşmüyordu artık. Bir özellikten ve kendine özgü bir karakterden yoksunmuş gibi, şöyle ya da böyle biri olduğu konusunda bir şey söylenecek gibi değildi. Eskiden şen ve hareketliydi. Ürkek, yumuşak ve sert bir mizacı vardı. Çocuğu yönetmeye, onunla bazen ilgilenmeyip sonra onu yine bağrına basmaya hazırdı her vakit. Örneğin bıçak olayından sonraki günler için kendisini en güzel günleri oluşturmuş, bir gönlü yücelik ve anlayışla yanıp tutuşmuştu. Açıktan açığa Phipps'e arka çıkmış, hatalarını kabullenmişti. Çocuğun her şeyini her yerde savunmaya hazırdı. Okula başladığın üçüncü yılı Phipps arkadaşlarından birine bıçakla saldırmış, bıçağı göğsüne saplamak istemiş ama bıçak kayıp çocuğun koluna rastlamıştı. Okula çağrılmıştık derken, müdürle, öğretmenlerle, yaralı çocuğun anne ve babasıyla tatsız konuşmalar yapmak zorunda kalmıştık. Tatsız konuşmalardı çünkü Phipps'in bunu ve buna benzer işleri yapabileceğinden kuşku duymuyor ama düşündüğümü de söyleyemiyordum. Tatsız konuşmalardı çünkü bana zorla kabul ettirilmek istenen görüş açıları beni hiç ilgilendirmiyordu. Phipps'e nasıl davranmamızın uygun düşeceği kimsenin bildiği yoktu. Hıçkırıp duruyordu Phipps. Bazen dik başlı, bazen umutsuz. Bu davranışından bir sonuç çıkarılabilirse olup bitenlerden pişmanlık duyduğu söylenebilirdi. Ama yine de yaralı çocuğun yanına yollayıp özür diletemedik kendisine. Onu da yanımıza alıp her üçümüz hastaneye gittik. Ama sanırım bıçakla üzerine saldırdığında çocuğa karşı bir düşmanlık duymayan Phipps, söyletmek istediğimiz sözleri söyler söylemez ona karşı bir kin beslemeye başladı. Çocuksu bir içerleme değildi ondaki bu duygu. Dışarı vurulmaması için büyük çaba harcanan, pek ince, pek olgunlaşmış bir kindi.